Ayrım 2. Seks neden keyiflidir? İnsanın cinsel evrimi. Jared Diamond. Sayfa 14. İnsan evliliğini, doğan çocuklara birlikte bakılmasını sağlayan bir ortaklık olarak tanımlamam da öfke uyandırabilir. Çocukların çoğuna babalarından çok anneleri bakar. Geleneksel toplumlarda bekar annelerin tek başlarına çocuk yetiştirmeleri zor olsa da, kimi modern toplumlarda bekar anneler yetişkin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Ama genelleme yine geçerlidir. İnsan çocuklarının çoğuna ebeveyn olarak babaları ilgi, öğrenim, koruma ve yiyecek, barınak ve para sağlama gibi şekillerde belirli oranlarda bakım sunar. İnsan cinselliğinin bu özellikleri, uzun vadeli cinsel birlikler, ortak ebeveynlik, diğer cinsel ortaklıklarla yakın olmak, mahremiyet içinde seks, yumurtlama döneminin gizli olması, dişinin çiftleşmeye hazır olduğu dönemin uzunluğu, keyif amaçlı seks ve dişilerde menopoz, biz insanların normal cinsellik olarak gördüğümüz şeyi oluşturur. Yaşamları bizden çok farklı olan deniz fillerinin, keseli farelerin ya da orangutanların cinsel alışkanlıklarını öğrenmek bizi eğlendirir ya da iğrendirir. Bunların yaşamları bize tuhaf görünür ama bu da türcü bir yorumlamadır. Dünyanın diğer 4300 memeli türüne ve hatta en yakın akrabalarımız olan büyük insansı maymunlara, yani şempanzeye, cüce şempanzeye, goril ve orangutana göre asıl bizim yaşamımız tuhaftır. Ama ben hala hayvan merkezci olmaktan bile öteye geçiyorum. Bundan da dar olan memeli merkezcilik tuzağına düşüyorum. Acaba memeli olmayan hayvanların standartlarına göre daha normal olduğumuz söylenebilir mi? Diğer hayvanlarda memelilerde gördüğümüzden çok daha çeşitli cinsel ve sosyal sistemlere rastlıyoruz. Çoğu memeli türünde gençlerin babalarından değil de annelerinden bakım almalarına karşın yavrulara yalnızca babanın baktığı kimi kuş, kurbağa ve balık türlerinde bunun tam tersi geçerlidir. Derin deniz balıklarının bazı türlerinde erkek dişinin vücuduna yapışmış parazit özellikleri gösteren bir uzantıdır. Kimi örümcek ya da böcek türlerinde çiftleşmeden hemen sonra dişi erkeği yer. İnsanların ve diğer pek çok memeli türünün tekrar tekrar üremelerine karşın son balığında, ahtapotta ve diğer pek çok hayvan türünde de büyük patlama üremesi ya da semel parita adı verilen durum görülür. Tek bir üreme çabası ve ardından gelen önceden programlanmış ölüm. Kimi kuş, kurbağa, balık ve böcek ve ayrıca kimi yarasa ve antilop türlerinde çiftleşme sistemi bir bekarlar barını andırır. Çok sayıda erkek, lek adı verilen geleneksel bir alanda kendine istasyon oluşturur ve ziyaret eden dişilerin ilgisini çekmek için hemcinsleriyle rekabet eder. Her dişi bir eş seçer. Çoğunlukla da tercih edilen bir erkek pek çok dişi tarafından seçilir. Onunla çiftleşir ve ardından erkeğin yardımı olmadan doğacak yavruları büyütmek üzere çekip gider. Diğer hayvan türleri arasında cinsellikleri belli açılardan bize benzeyen türler bulmak mümkündür. Avrupa ve Kuzey Amerika kuş türlerinin birçoğu en az bir üreme dönemi, kimi durumlarda da tüm yaşamı boyunca çiftler oluşturur ve annenin yanı sıra baba da yavrularla ilgilenir. Çiftlerin yalnızca kendilerine ait bölgelerde yaşamaları açısından birçok kuş türü bizden farklı olsa da çiftlerin birbirlerine yakın yaşayarak koloni halinde üremeleri açısından deniz kuşu türlerinin çoğu bize benzer. Ama yumurtlama döneminin ilan edilmesi, dişinin sekse hazır olduğu dönemin ve çiftleşme ediminin genellikle yumurtlama civarındaki doğurgan dönemle kısıtlı olması, seksin keyif amaçlı olmaması ve çiftler arasında ekonomik işbirliğinin ya hiç olmaması ya da asgari düzeyde olması açılarından bu kuş türlerinin tümü bizlerden farklıdır. Cüce şempanzeler ise bu açılardan bize benzer. Dişinin çiftleşmeye hazır olduğu dönem kızışma çevrimi boyunca pek çok haftaya yayılır. Seks temelde keyif amaçlıdır ve grubun pek çok üyesi arasında bir tür ekonomik işbirliği vardır. Ama yine de cüce şempanzelerde bizdeki gibi birbirlerine bağlı çiftler, gizlenen yumurtlama dönemi ve babanın yavrularını tanıyıp bakması özellikleri görülmez. Bu türlerin çoğu ya da tamamı belirgin bir dişi menopozu olmaması açısından bizden farklıdır. Böylece memeli merkezci olmayan bir bakış açısı bile köpeğimizin yorumunu destekliyor. Tuhaf olan biziz. Tavus kuşlarının ve büyük patlama tarzı üreyen keseli farelerin bize garip görünen davranışları karşısında hayrete düşeriz. Ama bu türler aslında hayvanlar arasındaki farklılıklar yelpazesi içinde yer alır ve aralarındaki en tuhaf yaratık aslında insandır. Türcü zoologlar çekiç başlı meyve yarasalarında neden lek çiftleşme sisteminin geliştiği hakkında kuramlar oluştururlar. Ama asıl açıklama gerektiren çiftleşme sistemi bizimkidir. Biz neden bu kadar farklı biçimde evrildik? Bu soru kendimizi dünyanın memeli türleri arasında en yakın akrabalarımız olan gibon ya da küçük insansı maymunlardan farklı olarak büyük insansı maymunlarla karşılaştırdığımızda daha da önem kazanıyor. Bunların arasında bize en yakın olanları çekirdek genetik malzememizin yani DNA'nın yalnızca yaklaşık %1.6 fark gösterdiği Afrika şempanzeleri ve cüce şempanzelerdir. Goril genetik farklılık oranı %2.3 ve Güneydoğu Asya orangutanı %3.6 da bize neredeyse bu kadar yakın. Atalarımız şempanzelerin ve cüce şempanzenin atalarından yalnızca yaklaşık 7 milyon, gorillerin atalarından 9 milyon ve orangutanların atalarından da 14 milyon yıl önce ayrıldılar. Bu insan ömrüyle karşılaştırıldığında çok uzun bir zaman gibi görünebilir. Ama evrimin zaman ölçeğinde ancak göz açıp kapayana dek geçmiş bir zamandır. Yeryüzünde 3 milyar yılı aşkın bir süredir yaşam var. Sert kabuklu karmaşık büyük hayvanların çeşitliliklerinde de yarım milyar yıldan fazla bir zaman önce patlama oldu. Atalarımızın ve 4 büyük insansı maymun akrabamızın atalarının birbirlerinden ayrı olarak evrildikleri bu görece kısa dönem sırasında yalnızca birkaç önemli yönden ve mütevazı bir oranda farklılaştık. Oysa bu mütevazı farklılıkların bazıları, özellikle dik duruşumuz ve büyük beyinlerimiz, davranışsal farklılıklarımız üzerinde büyük oranda etkilidir. Duruş ve beyin büyüklüğüne ek olarak cinsellik, insanların atalarıyla büyük insansı maymunların atalarının birbirlerinden ayrılmalarına yol açan belirleyici unsurlar üçlüsünü tamamlıyor. Orangutanlar genellikle yalnızdırlar. Dişi ve erkek yalnızca çiftleşmek için ilişkiye girer ve erkekler babalık etmez. Goril erkeği birkaç dişiden oluşan bir hareme sahiptir ve bu dişilerle birkaç yıllık aralıklarla, dişi en son yavrusunu sütten kestikten ve adet çevrimi başladıktan sonra ve yeniden gebe kalmasından önce çiftleşir ve şempanzelerle cüce şempanzeler kalıcı erkek dişi çiftlerinin ya da belli bir baba yavru bağının olmadığı gruplarda yaşarlar. Büyük beynimizin ve dik duruşumuzun insanlık olarak tanımlanan şeyde, yani büyük insansı maymunların hala konuşmaksızın jungle'dan yabani meyve toplamasına, eski dünyanın tropik kuşağı üzerindeki dar bir alanda yaşamasına, hiçbir hayvanı kafese atmamasına ve diğer türlerin varlıklarını tehdit etmemesine karşın bizim dil kullanmamızda, kitap okumamızda, televizyon seyretmemizde, yiyeceklerimizin çoğunu satın almamızda ya da yetiştirmemizde, tüm kıta ve okyanuslara yayılmamızda, kendi türümüzün ve diğer türlerin üyelerini kafeslere atmamızda ve diğer hayvan ve bitki türlerinin birçoğunu yok etmemizde nasıl belirleyici bir rol oynadığı çok açık. İnsana özgü bu nitelikleri edinmemizde tuhaf cinselliğimizin rolü neydi? Cinsel farklılığımız büyük insansı maymunlarla aramızdaki diğer farklılıklarla bağlantılı olabilir mi? Bu farklılıklar dik duruşumuzun ve büyük beynimizin yanı sıra ve büyük olasılıkla bunların sonucu olarak görece tüysüz olmamızı, aletlere bağımlılığımızı, ateş kullanabilmemizi, dil, sanat ve yazı geliştirmemizi içerir. Bu farklılıkların herhangi biri bizi cinsel farklılıklarımızı geliştirmeye yöneltmiş olsa bile aradaki bağlantı belli değildir. Söz gelimi beden tüylerimizi kaybetmemizin keyif amaçlı seksi neden daha çekici kılacağı ya da ateş kullanmamızın menopozu neden teşvik edeceği belli değildir. Ben bunun tam tersini savunacağım. Keyif amaçlı seks ve menopoz ateş kullanmamızda, dili, sanatı ve yazıyı geliştirmemizde, dik duruşumuz ve büyük beyinlerimiz kadar etkili olmuştur. İnsan cinselliğini anlamanın anahtarı bunun evrim biyolojisi içinde bir sorun olduğunu kabul etmektir. Darwin büyük yapıtı türlerin kökeninde biyolojik evrim olgusunu benimserken kanıtların çoğunu anatomiden almıştı. Birçok bitki ve hayvan yapısının evrim geçirdiği, yani kuşaktan kuşağa değişme eğilimi gösterdiği sonucuna varmıştı. Ayrıca evrimsel değişimin ardındaki en önemli gücün doğal seçim olduğu sonucuna da varmıştı. Darwin bu terimle bitki ve hayvanların farklı anatomik uyarlanmalar geçirdiklerini, kimi uyarlanmalardan geçen bireylerin hayatta kalma ve üreme açısından diğer bireylere göre daha başarılı olduklarını, dolayısıyla da bu uyarlamaların bir türün nüfusunda görülme sıklığının kuşaktan kuşağa arttığını anlatmak istiyordu. Daha sonraki biyologlar Darwin'in anatomi hakkında yürüttüğü mantığın fizyoloji ve biyokimya içinde geçerli olduğunu gösterdiler. Bir hayvan ya da bitkinin fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri de onu belli yaşam tarzlarına uyarlıyor ve çevre koşullarına göre evrim geçirmesini sağlıyordu. Yakın zamanlarda evrim biyologları hayvanların sosyal sistemlerinin de evrilip uyarlandığını gösterdiler. Yakın akraba olan hayvan türleri arasında bile bazıları yalnız olarak, bazıları küçük gruplar, bazıları da büyük gruplar halinde yaşar. Ama sosyal davranış hayatta kalma ve üreme açısından bazı sonuçlar yaratır. Söz gelimi türün gıda ikmalinin kümelenmiş ya da dağınık olmasına ve türün avcıların saldırısına uğrama riskinin yüksekliğine bağlı olarak hayatta kalma ve üreme açısından ve yalnız yaşamak ya da grup yaşamı daha yararlı olacaktır. Benzer düşünceler cinsellikte de geçerlidir. Türün gıda ikmaline, kendisini avlayan türlerle karşılaşmasına ve diğer biyolojik özelliklere bağlı olarak kimi cinsel özellikler daha avantajlı olabilir. Bu noktada yalnızca bir örnekten, ilk bakışta evrim mantığına tamamen zıt görünen bir davranıştan söz edeceğim. Cinsel yamyamlık. Kimi örümcek ve peygamber devesi türlerinde dişi çiftleşmeden sonra hatta çiftleşme sırasında erkeği yer. Erkeğin bu yamyamlığa karşı çıkmadığı bellidir. Çünkü bu türlerde erkek dişiye yaklaşır, kaçmaya çalışmaz ve hatta dişinin sperma fışkırtma işinin tamamlanması için karnına dokunmadan bedeninin büyük bir kısmını yemesi için başını ve göğsünü dişinin ağzına doğru eğebilir. Doğal seçimi hayatta kalma şansının azamiye çıkarılması olarak görürsek, bu yamyamca intihar hiç anlamlı görünmez. Aslında doğal seçim gen aktarımını azamiye çıkarır ve çoğu durumda hayatta kalma, genleri aktarmak için tekrar tekrar fırsat sağlayan stratejilerden biridir. Gen aktarma fırsatlarının önceden tahmin edilemeyecek şekilde ve ender olarak doğduğunu ve bu fırsatlar sonucu oluşacak yeni döl sayısının dişinin beslenme durumuyla bağlantılı olarak arttığını varsayalım. Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu kimi örümcek ve peygamber devesi türlerinde bu durum geçerlidir. Erkeğin bir dişiye rastlaması bile büyük bir şanstır ve bu şansı bir kez daha bulması pek olası değildir. Erkek için en iyi strateji bu şanslı rastlantıdan kendi genini taşıyan mümkün olduğunca çok yavru üremesini sağlamaktır. Dişinin besin deposu ne kadar geniş olursa yumurtalara aktarabileceği kalori ve protein miktarı da o kadar artacaktır. Erkek çiftleşmeden sonra çekip gitseydi büyük olasılıkla yeni bir dişi bulamayacaktı ve dolayısıyla hayatta kalmasının bir anlamı olmayacaktı. Oysa dişiyi kendisini yemeye teşvik ederek onun kendi genlerini taşıyan daha fazla yumurta üretmesini sağlamış olur. Ayrıca çenesi erkeğin bedenini yemekle meşgul olan dişi örümcek, çiftleşmenin daha uzun sürmesine izin verir ve bu durumda dişinin vücuduna daha çok sperma aktarılır ve daha çok yumurta döllenir. Erkek örümceğin evrim mantığı kusursuzdur ve bize tuhaf görünmesinin nedeni yalnızca insan biyolojisindeki özelliklerin cinsel yamyamlığı bizim için avantajlı kılmamasıdır. Erkeklerin çoğu çiftleşmek için yaşamları boyunca birden fazla fırsat bulur. İyi beslenmiş kadınlar bile genellikle her seferinde bir yavru ya da en fazla ikiz doğurur ve kadın bir oturuşta erkeğin bedeninin hamileliğini besleyen temeli önemli oranda geliştirecek kadar büyük bir kısmını tüketemez. Bu örnek evrim sonucu oluşan cinsel stratejilerin hem ekolojik parametrelere hem de türün biyolojisinin parametrelerine bağlı olduğunu gösteriyor ve her iki parametre de türlere göre değişiyor. Örümceklerde ve peygamber develerinde ekolojik değişkenler olan düşük nüfus yoğunluğu ve düşük karşılaşma oranları, biyolojik değişkenler olan dişinin görece büyük yemekleri sindirebilme ve iyi beslendiğinde yumurta çıktısını önemli oranda arttırabilme kapasitesi cinsel yamyamlığın tercih edilmesine yol açar. Bir bireyin yeni bir tür habitatla koloni kurması durumunda ekolojik parametreler hızla değişebilir. Ama koloni kuran birey doğal seçim aracılığıyla çok yavaş değişebilecek olan kendisine miras kalmış biyolojik özelliklere sahiptir. Dolayısıyla bir türün habitatını ve yaşam tarzını göz önüne almak, kağıt üzerinde bu habitata ve yaşam tarzına uyacak cinsel özellikler tasarlamak ve ardından bu sözde optimal cinsel özelliklerin gelişmediğini görerek şaşırmak pek mantıklı olmayacaktır. Cinsel evrim, miras kalmış bağlılıklar ve daha önceki evrimsel geçmişle önemli oranda kısıtlanmıştır. Söz gelimi çoğu balık türünde dişi yumurta döker ve erkek bu yumurtaları dişinin bedeninin dışında döller. Ama tüm plasentalı memeli türlerinde ve keselilerde dişi yumurta yerine canlı yavru doğurur ve tüm memeli türlerinde iç döllenme, yani erkeğin spermasını kadının bedenine boşaltması görülür. Canlı doğumun ve iç döllenmenin pek çok biyolojik uyarlanma ve pek çok gen içermesi nedeniyle tüm plasentalı memeliler ve keseliler 10 milyonlarca yıldır bu özelliklere bağlı kalmışlardır. İleride de göreceğimiz gibi bu miras kalmış bağlılıklar ebeveyn olarak yalnızca erkeklerin yavrulara baktığı balık ve kurbağa türleriyle memelilerin yan yana yaşadıkları habitatlarda bile yavruların bakımını yalnızca erkeklerin üstlendiği memeli türlerinin neden bulunmadığını açıklamaya yardım edecektir. Böylece tuhaf cinselliğimizin ortaya çıkardığı sorunu yeniden tanımlayabiliriz. Son 7 milyon yıl içinde en yakın akrabalarımız olan şempanzelere göre cinsel anatomimiz bazı bakımlardan farklılaşırken cinsel fizyolojimiz daha fazla, cinsel davranışımız ise çok daha fazla farklılaştı. Bu ayrımlar insanlarla şempanzeler arasında çevre ve yaşam tarzında bir ayrılığı yansıtıyor olmalı. Ama bu ayrılık aynı zamanda kalıtımsal kısıtlamalarla sınırlandırılmıştı. Tuhaf cinselliğimizin evrimini şekillendiren yaşam tarzı değişimleri ve kalıtımsal kısıtlamalar neydi? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21.